الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, Kitab-ı Tahare'yi almaya başlamıştık. İlk bab olarak Babul Miyah, sular bölümü. Onu aldık, oradaki hadisleri açıklayıp bitirdik. Daha sonradan ikinci baba geçmiştik. İkinci bab neyle alakalıydı? Babul Aniye. Kaplarla alakalı. O bölümü de alıp bitirdik. En son dün hangi babı noktalamıştık? Babu izaletin necaseti ve beyanuha. Yani necasetin izale edilişi ve bunun açıklanması. Bununla ilgili hadisleri de alıp bitirdikten sonra bugün Babul Vudu, yani abdestle ilgili bölüme başlıyoruz inşallah. Evet arkadaşlar, geçen haftalarda da yine bununla alakalı bir şeyimiz vardı. Dedik ki vudu ile vadu, tahur ile tuhur arasında fark var demiştik. Bugüne kadar bunlarla ilgili hadisleri aldığımızda bu ikisi arasındaki farkı açıklamıştık. Hatırlayan var mı? Vudu ile vadu arasında ne fark vardı? Hareket değişikliği. Vudu dammeli, vadu fethalı. Ama bu şekilde okunduğu zaman, vudu okunduğu zaman başka bir manaya geliyor. Vadu olarak okunduğu zaman ise başka bir manaya geliyor. Yani vudu ne demekti? Vudu? Yani yapılan iş, fiil. Vudu. Vadu? Vadu ise yok. Vadu ise abdest alma esnasında kullanılan su. Vudu, abdest alma işlemi. Vadu, abdest alma işleminde kullanılan su. Aynı şeyi tahur ve tuhur için söylemiştik. Tuhur neydi? Tuhur neydi?
Temizleme eylemi.
Temizleme eylemi, temizleme işi, temizleme fiili. Tahur ise temizleyici olan anlamına, aynı zamanda zatı, kendi zatında temizleyici, temiz ve aynı zamanda temizleyici özelliğe sahip olan. Bugün de diyoruz ki babul vudu. Vadu değil, babul vudu. Yani abdest fiili, abdest işiyle alakalı olan bab. Diyoruz ki vudu ma'hudun minel vada'a. Yani vudu vada'a kelimesinden türemiştir. O da ennezafe veya elhusun. Yani güzellik, temizlik anlamına geliyor. El-vada'a kelimesinden türemiş. Vudu kelimesi. Vadu ise dedik ki abdest alma işleminde kullanılan su. Diyoruz ki lugavi olarak temizlik, güzellik anlamına geliyor vudu. Şer'i olarak da vücuttaki dört tane aza var abdesti açıklarken, ki ayeti kerimede Allah-u Teala bu dört azadan bahsediyor. Bunun şeriatta belirtildiği şekilde yıkanma işlemine biz ne diyoruz? Vudu. Vudu, abdest diyoruz. Diyoruz ki abdest Kur'an, sünnet ve icma ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilâ salâti fâgsilû vucûhekum ve eydiyekum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ey iman edenler, yüzlerinizi ne yapın? Yüzlerinizi yıkayın. Daha sonradan ellerinizi dirseklerle beraber yıkayın. Daha sonradan başınıza mesedin. Ayaklarınızı da bu Ka'be'nin kemiğiyle beraber oraya kadar ne yapın? Yıkayın diye Allahu Teala bize emrediyor. Zaten bu işlemede biz ne diyoruz? Vudu, abdest diyoruz. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de bize emretmiş. Fagsilu, emir sigasında gelmiş. Bu azaları yıkamayı bize emrediyor. Daha sonra aynı şekilde yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü, fiili ve takriri sünneti de, ki bunları da ileride gelen hadis-i şeriflerde alacağız. Bu da aynı şekilde hadislerle sabit olan bir durum. Abdestin farz oluşu. Daha sonradan da ilim ehlinin bu konuyla alakalı, yani abdestin şartlarından olduğu konusunda ilim ehli de ne yapmıştır? İcma etmiştir. Yani ilim ehlinin abdestin namazın şartlarından olduğuna dair bu konu üzerinde neyi vardır? İcması vardır. Bunu da beyan ettikten sonra diyoruz ki arkadaşlar, abdest namazın cevheri, abdest namazın cevheri ve aynı zamanda abdest namazın neyidir? Ruhudur. Yani düşünün, insan Rabbinin huzuruna çıkmadan önce, değil mi, böyle bir işlemde bulunuyor. Allah-u Teala'nın ona emrettiği, üzerine farz kıldığı bu azaları yıkayarak Rabbinin huzuruna çıkmaya hazırlanıyor. Üzerinde bulunan maddi ve manevi pisliklerden ne yapıyor? Temizlenerek tabiri caizse kendine geliyor. Çünkü insan, bakın, güncel hayatta dünya meşgalesine dalıyor. Bazen insan Rabbinin emirlerini, Rabbinin yasaklarını unutuyor. Dünya meşgalesine dalıyor, gidiyor. Ama namazdan önce bu abdest insanı ne yapıyor? Kendisine getiriyor. Namazdan önce abdest, bu işlem insanı ne yapıyor? Kendisine getiriyor. Ve aynı şekilde yine abdestin faydalarından bir tanesi de insanın üzerindeki tembelliği ne yapıyor? Atmasını sağlıyor. İnsanın üzerindeki o tembelliği, o uyuşukluğu abdest alarak insan gideriyor. Rabbinin huzuruna zihinde neşet olarak çıkmış, hazırlanmış oluyor. Diyoruz ki Şeyhülislam İbn Teymiye rahimeullah, sünnete baktığımızda diyor, bize maddi ve manevi pisliklerden arınmayı, uzak durmayı emreder. Sünnet bize maddi ve manevi temizliklerden arınmayı, ondan uzak durmayı, bu maddi ve manevi pisliklerden uzak durmayı bize emreder. Bununla ilgili hadis-i şerifler var. Hadis-i şeriflerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki: "İza isteyqada ahadukum fi manamihi felyestenthir thalathan fe inne'ş şeytane yebitu ala khayşumihi." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sizden birisi uykusundan uyandığı zaman 3 kez sümkürsün diyor. İstinsar, istinşak, abdestte de ki bu konuları alacağız. İstinşak, buruna ne? Su çekme, su alma. İstinsar ise bunu ne yapmak? Çıkartmak, sümkürmek anlamına geliyor. Sizden birisi uykusundan uyandığı zaman 3 kez ne yapsın? Bu şekilde sümkürsün diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun illetini de, sebebini de açıklıyor. Diyor ki: "Fe inne şeytane yebitu ala khayşumihi." Muhakkak ki diyor şeytan onun ne yapar? Genzinde sabahlar, orada geceler. Yani şeytan insanın genzinde geceler. Başka bir hadis-i şerifte maddi olan necasete delil olarak da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İza kama ahadukum min nevmil leyli fela yagmis yedahu hatta yagsilaha thalatha fe inne ahadakum la yedri eyne batet yedahu." Sizden birisi gece uykusundan uyandığı zaman, burası önemli, sizden birisi gece uykusundan uyandığı zaman ellerini kovaya daldırmadan önce ne yapsın? 3 sefer ellerini yıkasın. Çünkü diyor o kişi uyuduğu zaman elinin nerede gecelediğini bilmez. Bu yüzden o kişi abdest almadan, elini kovaya daldırmadan önce elini 3 kez ne yapsın? Yıkasın. Biraz önce dedik ki sünnet bize maddi ve manevi pisliklerden arınmayı, ondan uzak durmayı emrediyor. Bu iki hadiste birincisi manevi temizlikten arınma ile alakalı, ikincisi ise maddi temizlikten arınma ile alakalı. Yine diyoruz ki abdest namazın şartlarının en önemlisidir. Abdest namazın şartlarının en önemlisidir. Yine sahihinde bununla ilgili hadis-i şerifler bulunuyor. Aynı şekilde Allah-u Teala, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki: "İnnallâhe lâ yekbalu salâte ahadikum izâ ahdese hattâ yetevadda." Şüphesiz ki Allah-u Teala sizden birinin abdestsiz olarak kıldığı namazı kabul etmez. Şüphesiz ki Allah-u Teala sizden birinin abdestsiz olarak kıldığı namazı kabul etmez. Yani buradan anlıyoruz ki, dedik ki namazın şartlarının da en önemlilerinden bir tanesi de abdest idi. Yani demek ki kişi abdestsiz olarak namaz kıldığı zaman hiçbir şekilde o namazı kabul olmaz. Yine Sahih-i Müslim'de gelen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "El-vudu'u şatrul iman." Abdest imanın yarısıdır. Hadis-i şerif nerede geçiyor? Sahih-i Müslim'de. Abdest imanın yarısıdır. Yani dinimizde temizlik övülmüş, tavsiye edilmiş, emredilmiş bir durum. Abdestin ne zaman farz kılındığı ile ilgili ilim ehli ihtilaf etmiştir. Bir grup alim demiştir ki Mekke'de farz kılındı. Diğer bir grup alim de Medine'de farz kılındığını söylemiştir. Racih olan görüşte Medine'de farz kılındığıdır. Abdestin Medine'de farz kılındığıdır. Yine Şeyhülislam İbn Teymiye rahimehullah diyor ki abdest bu ümmetin hasaisindendir. Yani abdest alma işlemi bu ümmete has olan bir özelliktir, bir durumdur. Bununla ilgili yine hadis-i şerifi zikrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki innahum yub'asuna yevmel kıyameti gurran muhaccelina min atharil vudu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki kıyamet gününde ümmetim abdesti izinden dolayı yüzleri bembeyaz parlak bir şekilde gelecektir. Yani kıyamet gününde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti abdest yerleri, abdest azaları yıkadıkları yerler bembeyaz, parlayan bir şekilde geleceğini söylüyor. Bu hadis-i şeriften neyi anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini nereden tanıyacak? Abdest uzuvlarından tanıyacağını söylüyoruz. Ve diyoruz ki durum böyle ise o zaman bu neye delalet ediyor? Biraz önce de söylediğimiz şeye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine has olan bir özelliğe delalet ediyor. O da ümmetine has olan bir özellikte neydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine has olan bir özellik abdest. Bu ümmete has olan bir şey. Hadis-i şeriften de çıkarttığımız faide bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini bu şekilde abdest azaları parlayan, bembeyaz parlayan bir şekilde bulacağını söylüyor. Bu özellik de onun ümmetine has bir durum. Yine İbn-i Mace'nin rivayetinde Cebrail aleyhisselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme abdest almayı öğretti diye bir hadis-i şerif geliyor. Cebrail aleyhisselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nasıl abdest alacağını ne yaptı? Öğretti. Diyoruz ki abdest en faziletli amellerden birisidir. Birinci olarak kişi abdest aldığı zaman öncelikle Rabbinin emrine, Rabbinin buyruğuna ne yapmış olur? İtaat etmiş olur. Ya eyyühellezine amenu fagsilu. Ey iman edenler ne yapın? Yıkayın. Abdest azalarından bahseden hadis-i şerifte Allah-u Teala oraları yıkamayı ne yapıyor bize? Emrediyor. Bir kişi abdest aldığı zaman ne yapmış oluyor? Rabbinin emrine öncelikle itaat etmiş oluyor. İkinci olarak yine aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmiş oluyor. Çünkü aynı zamanda bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Nasıl abdest alacağımızı bize öğrettiği için bir kişi abdest aldığı zaman öncelikle Rabbinin rızasını kazanmış oluyor. Daha sonradan da aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmiş oluyor. Yine diyoruz ki abdestin faydalarından bir tanesi, abdestin faziletli amellerden olmasından bir tanesi de kişi abdest aldığı zaman, abdest azalarını yıkadığı zaman o suyla beraber o kimsenin günahları da ne yapar diyoruz? Dökülür. Yani kişi abdest aldığı zaman, abdest azalarını yıkadığı zaman o azaları yıkamasıyla beraber o kimsenin günahları da bu azalarıyla beraber ne yapar? Dökülür. Dördüncü bir özellik, kişi mesela kışın soğuğunda, zor zamanlarda abdest aldığı zaman şu hadis-i şerif kapsamına giriyor. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki insana zor gelen durumlarda tam bir şekilde abdest almak, mescitlere giderken çok adım atmak, bir namazın biteminde diğer bir namazı beklemek o kimsenin günahlarının silinmesine ve derecesinin artmasına vesile olur. Yani bu hadis-i şeriften de anladığımız nedir? Zor zamanlarda insan ki özellikle şu günlerde, kış günlerinde bu şekilde abdest aldığı zaman bu kişinin ne yapıyor Allah-u Teala? Günahlarını siliyor ve aynı zamanda onun derecesini yükseltiyor, arttırıyor. Aynı şekilde hadiste gelen mescide giderken çok adım atmak yani yürüyerek gitmek de aynı şekilde kişinin derecesini arttırıyor ve günahlarının silinmesine sebebiyet veriyor. Üçüncü bir durumda neydi? Kişi bir namazı kıldıktan sonra diğer bir namazı bekliyor ise bu da aynı şekilde bundan o kimse ne yapıyor? Sevap kazanıyor, derecesi artıyor, günahları bu şekilde siliniyor, bağışlanıyor. Yine abdestin ibadet oluşu ile ilgili ilim ehli yine ihtilaf etmiştir. Yani abdest ibadet midir? Onda niyet şart mıdır? Yoksa abdest necasetin giderilmesi gibi ibadet değildir ve bunda niyet şart değildir. Biz ne demiştik necasetin giderilmesiyle ilgili? Bir insanın üzerine bir necaset bulaşsa, o insan o elbisesini dışarıya, balkona veya çatıya bir yere atsa, daha sonradan bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağsa, o necaset oradan izale edilse, o elbiseyle namaz kılınır mı? Kılınır. Ama o kişi o elbiseyi oraya asarken onu temizleme niyetiyle mi astı? Hayır. Bir niyet, yani bir niyet, bir kastı yok idi. Bazı alimler diyorlar ki abdeste de bu şekildedir. Yani sen yolun kenarında mesela denizin kenarında sahilde yürüyorsun. Ayağın kaydı. Bir şekilde denize düştün. Ve bütün abdest azalarının hepsi yıkandı, ıslandı. O zaman diyorlar ki sen abdest almış olursun. Doğru bir görüş mü? Değil. Çünkü diyoruz ki abdest ibadettir. O yüzden ibadetlerde de niyet nedir? Şarttır. Bu ibadetlerde, yani bu abdeste niyetin şart olduğunu, farz olduğunu nereden anlıyoruz? Biraz önceki ayet-i kerimeyi söyledik. Ya eyyühellezine amenu idâ kumtum ilas salati fagsilû vucûhekum ayetin sonuna kadar. Nereden anlıyoruz? Bu ayette şahit olan bölüm neresi? Niyetin, niyet ile abdest azaları yıkayacağız. Niyet nereden anlıyoruz? Nereden çıkartıyoruz? Hangi ibareden? İzâ kumtum ilas salati. Namaza kalktığınızda, namaz kılmak istediğinizde. Yani bu neye delalet ediyor? Niyete delalet ediyor. Yani bir insan namaz kılmak istediğinde abdest alması gerekiyor ise, namaz kılmadan önce bu işlemleri yapması gerekiyorsa, bu da neye delalet ediyor? O kimsenin niyet ettiğine delalet ediyor. İzâ kumtum ilas salati. Namaza kalktığınızda, namaz kılmak istediğinizde, ona niyet ettiğinizde ne yapın? Bu abdest azalarını size öğretildiği şekilde yıkayın. O zaman diyoruz ki abdest almak ibadettir. Bu ibadette de niyet şarttır. Diğer ibadetlerde olduğu gibi. Yine diyoruz ki abdestin farzları, vacipleri, sünnetleri vardır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Misvak. Yani kişi abdest esnasında misvak kullanması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Bununla ilgili de ilk hadisimiz, bununla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anhu an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal levla en eşukka ala ummeti le emertuhum bis sivaki ma'a kulli vudu'in ahrecehu Malik ve Ahmet ve Nesai'yi ve sahhahahu İbn Huzeymete ve zekerahul Bukhari'yi ta'likan. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu zikrediyor. Diyor ki ümmetime zorluk verecek olmasaydım onlara her abdest aldıklarında misvak kullanmalarını emrederdim. Yani ümmetimin üzerine zor gelmeyeceğini bilseydim onlara her abdest aldıklarında misvak kullanmalarını ne yapardım? Emrederdim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyoruz ki hadis-i şerif sahih bir hadis-i şeriftir. Aynı şekilde Bukhari ve Müslim'de son ibaresi değişik bir şekilde gelmektedir. Orada da levla en eşukka ala ummeti le emertuhum bis sivaki ma kulli salatin. Yani vudu kelimesi yerine sahihinde ma kulli salatin, yani her namazdan önce misvak kullanmalarını emrederdim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama aynı şekilde bu hadis-i şerifte biraz önce saydığımız gibi İmam Malik, İmam Ahmet, En-Nesai, İbn-i Huzeyme de bu hadis-i şerifin sahih olduğunu söylüyor. İmam Bukhari de bunu talikatında, Sahih Buhari'deki talikatında bu hadisi ne yapmış? Zikretmiş. Yani diyoruz ki hadis sahih bir hadis-i şerif. Bununla amel edilir. Yine diyoruz ki misvakla ilgili yaklaşık 100 tane hadis rivayet edilmiş. Misvakla ilgili sadece 100 tane hadis rivayet edilmiş. Bunlardan bir tanesi de İmam Ahmed'in Müsned'inde ve İbn Huzeyme'de, yine Hakim'in rivayetinde diyor ki misvak kullanılarak kılınan namaz misvak kullanılmadan kılınan namaza göre 70 kat daha faziletlidir. Ama diyoruz ki bu hadis-i şerif sahih değil. Zayıf bir hadis-i şerif. Dedik yani misvakla ilgili birçok hadis-i şerif var. Bunların bazıları sahih, bazıları da zayıf. Bu en son söylediğimiz hadis-i şerif, zayıf olan hadis-i şeriflere örnek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ. Yani Allah-u Teala, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meşakkat olmasından dolayı korktuğu için ne yapmıştır? Ümmetine misvak kullanmayı emretmemiştir. Yani ümmetin üzerine meşakkat, zorluk getireceğinden korktuğu için ümmetine bunu emretmemiştir. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ümmetine emretmiş olsaydı, o zaman diyecektik ki her abdestten önce misvak kullanmak bizim üzerimize nedir? Vaciptir, farzdır diyecektik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine zor olmasın diye bunu ne yapmamış? Ümmetine zor olacağından korktuğu için bunu emretmemiş. Burada meşakkat, güçlük çekmek, zorluk anlamına geliyor. Ala ümmeti diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ala ümmeti. Biz ümmet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ikiye ayırıyoruz. Ne onlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti. İcabe. Ümmetü da'va ve ümmetül icabe. Ümmetü da'va neydi?
Beraber olanlar.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geldikten sonra bütün insanlığı kapsıyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik vazifesiyle görevlendirildiği zaman bütün insanlık, hepsi ümmeti da'va kısmına giriyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği daveti kabul edenler ise ummetül icabe. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme icabet edenler anlamına geliyor. Bu hadis-i şerifte bu ümmetin hangisini kastediyoruz? Ummetül icabe. Çünkü ummetü da'va misvaktan önce onlara imanın ne olduğu anlatılması gerekiyor ki o kimseler öncelikle Müslüman olsunlar. Daha sonradan onlara şeriatın gerektirdiği şeyleri anlatırız. Yoksa biz bir insana Müslüman olmadan misvak kullanması gerektiği, bunun sünnet olduğunu anlatırsak bunun hiçbir faydası olmaz. Bu insan da bunu zaten kabul etmez. Diyecek ki ben senin getirdiğin dini kabul etmiyorum ki. İçinden senin cüz'i bir şey anlattığın bir şeyi kabul edeyim. O zaman diyoruz ki burada لَوْلَا اَنْ اَشُكَّ عَلَى اُمَّتِي. Yani buradaki ümmetten kasıt ümmetül icabe. لَأَمَرْتُهُمْ. Yani emrederdim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. بِالسِّوَاكِ. Burada arkadaşlar sivak kelimesi iki anlama geliyor. Birincisi dişleri temizlemede kullandığımız o misvak dediğimiz ağaçtan, tahtadan yapılan misvak anlamına geliyor. İkincisi de oradaki temizleme işlemi anlamına geliyor. Yani misvak iki anlama geliyor. Birincisi misvak dediğimiz o ağaçtan kullanılan o eşya kastediliyor. İkinci manası ise dişleri temizleme işlemine biz ne diyoruz? Aynı şekilde sivak diyoruz. Peki bu hadis-i şerifte bu gelen lafızda hangisi kastediliyor? Kullanılan o alet mi yoksa o temizleme işlemi mi? Temizleme. Hangisi?
Alet.
Kim alet diyenler kim? Mehmet başka? 2, 3. Temizleme işlemi diyenler?
Temizleme.
Doğru, racı olan görüş buradaki kasıt temizleme işlemi. Yoksa kullanılan o kullandığımız o işte ağacın kökünden o misvak aleti değil. O temizleme işlemi kastediliyor. لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ. Yani onlara dişlerini temizlemesini ne yapardım? Emrederdim. مَا كُلِّ وُدُوءٍ. Yani her abdest aldıklarından. مَا كُلِّ وُدُوءٍ. Dedik ki her abdest aldıklarında. Burada mutlak olarak geliyor. Her abdest aldıklarında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdestin başında mı, ortasında mı, sonunda mı olduğuyla ilgili bir malumat var mı burada arkadaşlar? Her abdest aldığınızda veya aldığında, o kimse her abdest aldığında neresinde? Başında mı? Ortasında mı? Sonunda mı? Bununla ilgili nasta belirtilen bir şey yok. Genel bir lafızda gelinmiş. Her abdest aldığında. İlim ehli diyor ki her abdest aldığında buradaki kasıt madmada dediğimiz ağzımıza su alıp çalkalandığı zaman. Çünkü diyorlar dişlerin temizliği bu esnada olur. Ağzın temizliği bu esnada olduğu için misvak da abdeste madmada esnasında yapıldığı zaman ne olur? Bu hadis-i şerif yerine gelmiş olur. Yani bu hadis-i şerifte beyan edilen yer neresiymiş? Madmada dediğimiz. Yani ağza su alıp orada çalkaladığımız zaman da eğer misvağımız varsa bu şekilde misvaklayarak bu sünnete ne yapmış olabiliriz? İttiba etmiş olabiliriz. Hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız faydalar var. Bunların başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti üzerindeki şefkatini anlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin üzerinde ne kadar şefkatli olduğunu anlıyoruz ki ayet-i kerime de buna delil. Ayet-i kerime de ne diyor? Harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine zorluk olmasın diye ne yapıyor? Bunu her abdestte dişleri fırçalamayı bize emretmiyor. Neden korktuğu için? Ümmetine meşakkat olur. Bunu yerine getiremezler. Bunun sonrasında günah kazanırlar diye ümmetine bunu emretmiyor. Levla en eşukka le amartuhum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emreden veyahut da yasaklama yetkisine sahip olduğunu bu hadis-i şeriften ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bazı şeyleri bize emrediyor, yasaklıyor. Aynı şekilde Allah-u Teala peygamberine de sallallahu aleyhi ve selleme de böyle bir izin vermiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir şeyi emredip bir şeyi ne yapabilir? Yasaklayabilir. Yani bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir durumdur. Allah-u Teala kitabında bazı şeyleri bize emretmiş, bazı şeyleri bize yasaklamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bu yetki verilmiş. Hadis-i şerifte ne diyor? Ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, onlara her abdest aldıklarında misvak kullanmalarını emrederdim. Burada emreden kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Le emertuhum. Yine burada arkadaşlar diyoruz ki, yine ilim ehli demişler ki, bazen bu emir vücuba delalet eder. Bir şeyin vacip olduğuna. Bazı alimler demişlerdir ki, emir bir şeyin müstahap olduğuna delalet eder. Ya bazı şeyler vardır ki ayetlerde veya hadislerde baktığınız zaman bir emir varsa bu onun neyine delalet eder? Farz olduğuna. Bazı hadislere, ayetlere bakıyorsunuz. Orada emir var ama buradan kasıt farz olduğu değil de müstahap olduğu. Bir de bazı emirler var ortada. Bazı alimler diyorlar ki buradan kasıt vücuptur, farzlığıdır. Bazıları da diyor ki buradan kasıt neydir? Müstahap olması, sünnet olmasıdır. Diyoruz ki bu anlamda ihtilaflı olan durumlarda şu şekilde bir açıklama yaparak bu olayı daha iyi anlayabiliriz. Eğer emredilen şey ibadet ile alakalı ise o zaman neye delalet eder? Vacip oluşa. Eğer emredilen şey ibadet ile alakalı ise o zaman farz oluşa. Eğer emredilen şey edep, adapla ilgili, iyi davranışlarla ilgili, bu anlamda bu tip şeylerle alakalı irşatla ile ilgili şey durumlarda ise o zaman bu işin ne olduğuna, müstahap olduğuna delalet eder diyoruz. Yine şöyle bir soru geliyor aklımıza. Birisi diyor ki ben bu anlamda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ümmetime zorluk olmasın diye ben bunu emretmedim diyor, değil mi Allah Resulü Aleyhisselam? Bir kişi de diyor ki ben bu zorluğu yapmak istiyorum. Kendi kendime bu zorluğu şey yapıyorum. Bu mu diyor benim için daha hayırlıdır? Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bu ruhsatı almak mı benim için daha hayırlıdır diye sorarsa nasıl cevap veririz bu kimseye? Deriz ki o kimseye senin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bu ruhsatı alman senin için daha hayırlıdır. Ama yine şuraya da dikkat çekmek lazım. Bir kişinin cebinde misvak var. Bu esnada abdest almak istiyor bu insan. Abdest alırken bunu kullanmasında da bir beis yoktur. Onun için bir zorluk yoktur. Ama abdest alacaksınız. Elinizde bu temizlik işlemini yapabileceğiniz bir alet yok. Diyorsunuz ki önce onu bir tedarik edeyim, sonra abdest alayım. O insana diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği bu ruhsatı kullan. Ama üzerinde misvak taşıyor isen onu cebinden çıkartıp dişlerini sürmen senin için bir meşakkat teşkil etmez. O yüzden yani bu insan için onu yapması sünnete daha uygundur. Ama üzerinde misvak yok ise diğerden bir fırça veya misvak arayıp bulması o kimse için gerekli bir durum değildir. O kimse ne der diyoruz? Burada ruhsatı alır. O ruhsattan istifade etmesi onun için daha hayırlıdır. Diyoruz ki yine aynı şekilde aklımıza şu soru geliyor. Misvağın dışındaki başka şeyler ile dişleri temizlemek de aynı misvak kadar fazileti var mıdır? Yani bu hadis-i şerif sadece bildiğimiz o odun parçası olan misvakla alakalı mı? Yoksa bunun dışındaki başka bir şeylerle de bu temizlik işlemi yapılabilir mi? Deminden anlattıklarımıza istinaden diyoruz ki yani sadece bu misvakla sınırlı, o aletle, o tahta parçasıyla sınırlı bir şey değildir. Kişi, hatta kişi abdest esnasında madmada yaparken, ağzına su alıp onu çalkalarken parmağıyla dahi bu işlemi yapması temizlediği ölçüde sünnete ne yapmış olur? İttiba etmiş olur. Yani kişi parmağıyla dahi bu işlemi yapsa inşallah Allah katında ne yapar? O ecri, o temizlediği ölçüde, parmağının orayı temizlediği ölçüde Allah katındaki ecrini, sevabını alır diyoruz. Ama şu şekilde yani insanın elinde misvak var ise onu kullanması da daha faziletlidir, daha evladır. Ama bu sadece misvak dediğimiz o alet için geçerli bir hadis-i şerif değildir. Yani o varsa bu işlemi yapacağız, o yoksa bu sünneti terk edeceğiz anlamına gelmez. Yine diyoruz ki bu anlamda diş fırçalamanın, dişi temizlemenin başka müstahap olduğu yerler var. Bunları hatırlayan var mı? Daha önceki geçmiş bilgilere dayanarak. Dedik ki abdestten önce, abdest esnasında madmada da dişleri bu anlamda temizlemek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindendir.
Yemekten sonra.
Bunun dışında başka?
Eve girerken.
2.
Gece kalkınca.
3. Namaza başlarken 4. Başka var mı?
Ölüm esnasında istiyorum.
Bazı alimler de demişler ki Kur'an okumaya başlamadan önce de misvak kullanılması güzel bir durumdur. Yani misvak genelde bir sınırlama yok bunun arkadaşlar. Mesela insan ağzının kötü koktuğunu hissederek de ne yapabilir? Bu misvağı kullanabilir. Bununla ilgili bir sıkıntı, bir problem teşkil etmez. Yine arkadaşlar ilim ehlinin ihtilaf ettiği bir konu da oruçlu bir kimsenin misvakı ne zaman kullanabilir, ne zaman kullanamaz. İlim ehli arasında bu da ihtilaf konusu olmuştur. İmam Şafii ile İmam Ahmet demişlerdir ki zevalden sonra, öğleden sonra oruçlu olan kimse iftar vaktine kadar misvağı kullanması mekruhtur. Mekruh olduğunu söylemişlerdir. Şeyhülislam İbn Teymiye, aynı şekilde İmam Ebu Hanife ve İmam Malik de oruçlu olan kimse için sabahtan akşama kadar herhangi bir vakitte kullanması için de bir beis olmadığını söylemiştir. İmam Ahmet ile İmam Şafi zevalden sonra kullanılmasının mekruh olduğunu söyledi dedik. Bununla ilgili delilleri var. Öncelikle diyoruz ki bu deliller ya sahih, gayru sarih, yani hadis-i şerifler sahih ama konuyla alakası yok. Yani bu söylenen şeye delalet etmiyor. Sahih, gayru sarih. Veya da gayru sarih, sahih. Doğru mu söyledik? Aynı şey söyledik değil mi? Yani ya sarih, gayru sahih, ya sahih, gayru sarih. Birincisi ya sarih, gayru sahih. Yani hadis buna delalet ediyor ama sahih değil. Veyahut da hadis sahih ama bu konuya delalet etmiyor. Aynı o durum gibi. Yani konu konuyu, hadisi delil getiriyorlar. Delil getirdikleri hadis o delil getirdiği şeye delalet etmiyor. Ama hadis-i şerif sahih. Veyahut da hadis-i şerif o delil getirdikleri şeye delalet ediyor ama sahih değil. Örnek olarak hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor. Diyor ki: "İza sumtum festaku fil gadati ve la testaku bil ashiy." Yani sabah oruç tuttuğunuz zaman sabahları misvak kullanın. Fil ashi, ashi demek yani öğleden sonra güneş batana kadar olan ki şeyde de ne yapmayın? Kullanmayın. Normalde bu konumuzla alakalı duruma delalet ediyor mu? Sabah kullanın. Daha sonraki vakitte kullanmayın. Değil mi? Konumuza delalet yani ediyor. Ama diyoruz ki bu hadis-i şerif sahih bir hadis-i şerif değil. O zaman bizim için hüccet olur mu? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispet ediliyor ama hadis-i şerif sahih değil. Bize hüccet olur mu? Olmaz. Şimdi başka bir hadis-i şerifi alalım. Bu hadis-i şerifte sahih ama söylenilen şeye delalet etmiyor. Hadis-i şerifte buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadis-i şerifi zikrediyor. Sahihinde, Sahih Bukhari ve Müslim'de bu hadis-i şerif yer alıyor. Diyor ki: "Hulufu femis saimi atyamu indallahi min rihil miski." Yani oruç tutan kimsenin ağız kokusu Allahu Teala'nın katında mis kokusundan nedir? Daha güzeldir. Oruç tutan kimsenin ağzının kokusu Allahu Teala'nın katında mis kokusundan nedir? Daha güzeldir. Bunu delil getiren alimler diyorlar ki buradan anlaşılan nedir? Eğer bu koku, ağızdan gelen bu koku Allah'ın katında mis kokusundan daha faziletli ise o zaman bırak kullanmamış. Bu şekilde ağzın koksun şeyden daha faziletli diyorlar. Diyoruz ki bu şekilde bu hadis-i şerif sahih ama söylediğiniz söze delalet etmiyor. Birincisi diyoruz ki bu kokunun çıkış yeri neresi arkadaşlar? Mide. Yani siz ağzınızı, dişlerinizi misvaklasanız dahi belli bir süre sonra ne oluyor? O koku devam ediyor. Aynı koku gelmeye devam ediyor. Yani sadece dişlerinizi misvaklamanız bu işin çözümü değil. Birinci olarak diyoruz ki, birinci olarak bu kokunun çıktığı yer midedir. Dişleri misvaklasak dahi bunu engellemez. Bu koku mideden geldiği için insanın ağzı, oruç tutan insanın ağzı bu şekilde kokabilir. Yine diyoruz ki bu koku arkadaşlar Allahu Teala'ya ibadet eder iken çıkan bir koku olduğu için Allahu Teala katında bu koku nedir? Mis kokusundan daha hayırlıdır. Allahu Teala'nın emrettiği bir ibadet olduğu için Allahu Teala kendi katında bu kokunun mis kokusundan daha güzel koktuğunu, onun katında daha güzel olduğunu söylüyor. Ama bu koku insanların nazarında da bu anlamda kötü bir koku olabilir. Bu koku geldiği zaman insan ne yapabilir? Bundan tiksinebilir. Ama Allah katında bu koku mis kokusundan nedir? Daha güzeldir. Daha güzel bir kokudur. Yani diyoruz ki burada racih olan, tercih edilen görüş nedir arkadaşlar? Misvak kullanılabilir. Yani hangi görüş bu? İmam Ebu Hanife'nin, İmam Malik'in ve Şeyhülislam İbn Teymiye'nin görüşü olan. Yani kişi oruçlu iken veyahut da ne? Oruçlu değil iken bu durumlarda herhangi bir durumda misvağı istediği zaman, ihtiyaç duyduğu zaman ne yapabilir? Kullanabilir. Bu şekilde bir kısıtlama yoktur. Aslı itibariyle baktığımız zaman misvağın kullanılması met edilen bir durum. Ki bunda bazı yerlerde dedik namaz kılmadan önce, abdest esnasında, Kur'an-ı Kerim okumadan önce, kişi uykudan uyandığı zaman, eve girdiği zaman misvak kullanır dedik. Yani Allah Resulü'nün sünnetine baktığımız zaman bu şekilde bir sınırlama yok. Mutlak olarak bir kullanma alanı bize bırakmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani eğer bu misvak yani içimiz ağzımızdan böyle bir koku geliyor ise istediğimiz zaman bunu ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Peki bir kişinin insanlar ile beraber oturduğu bir mecliste çıkartıp misvağı bu şekilde kullanması doğru bir şey midir yoksa değil midir? Yani insanlar nazarında bu hareket yapılması gerekir mi? Yoksa hoş görülmeyen bir durumdur, terk edilmesi mi gerekir? Sünnete göre, Türklere göre değil. Yani ne mesela örnek olarak? Yani kötü karşılanan durum hangisi? Yani öyle bir durum var mı? Yani burada kendi aramızdayken kullanılmaz ama atıyorum belediye başkanının yanına gittiği zaman da kullanılmaz. Ayıp olur mu diyoruz yani?
Sohbet dinlerken mesela başlasak karıştırsak mesela ne
olur? Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu misvağı hanımının yanında, çocuklarının yanında kullanmış mı? Kullanmış. Sahabeleriyle otururken ilim meclisinde bunu yapmış mı? Yapmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapmış? İhtiyaç duyduğu esnada her zaman kullanmış. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir durum değil. Eğer öyle olsaydı ne yapardı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu beyan eder. Derdi ki bu bana has olan bir durum. Siz böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman bunu yapmayın. Ama bazı haller var ki orada yapılmaması uygundur diyoruz. Mesela bir kişi bir şeyi dinlemekle emrolunduğu zaman o esnada başka bir şeyle ne yapmaz? Uğraşmaz. Bunun en büyük örneği nedir? Mesela Cuma hutbesi, değil mi? Cuma hutbesinde kişi başka bir şeyle, onu meşgul eden bir şeyle uğraşması uygun değildir. Bir kişi Cuma hutbesi esnasında dinlemesi gereken bir şey var ise, Cuma hutbesi var ise, o esnada dişlerini misvaklaması doğru değildir diyor. Çünkü bu hareket insanın ne yapar? Dikkatini dağıtır. Bu şeye adapte olamaz, iyi bir şekilde dinleyemez. Ama yine aynı şekilde diyoruz ki Cuma hutbesi esnasında kişinin uykusu geldiyse ve bu misvaklama işlemi, dişlerin temizleme işlemi o kimsenin uykusunu kaçırıyor ise veya da insan uykusunu kaçırmak için bu hareketi yapıyor ise o zaman da diyoruz ki bu yapması bunu uygundur. Bunda bir beis yoktur. Hatta bilakis diyoruz ki eğer bu şekilde uykusu açılıyor ise bunu yapması ne var? Gereklidir. Yani senin orada dinlemen gereken ne? Hutbe. Sen bu şekilde uyukluyorsun. Ama misvakla dişlerini bir fırçaladığın zaman kendine geliyorsun. Uykun açılıyor ise, yeniden kendini hutbeye verebiliyor isen bu esnada kullanman güzeldir. Ama ilk verdiğimiz örnek neyle alakalı? Normalde uykun yok. O işe adapte oluyorsun. Ama bu şekilde dişlerini fırçaladığın zaman da ne oluyor? Bu seni dinlediğin şeye kendini vermeni azaltıyor. Aynı şeyi alamıyorsun yani. Aynı dikkati oraya veremiyorsun. O zaman diyoruz ki asıl itibariyle kişi ne yapar? Misvağı hutbe esnasında, hutbeyi dinlerken kullanması uygun değildir. Boş işle, abesle iştigal etmiş olur. Kendisini bu anlamda şeye veremez. Hutbe dinlemeye veremez. Ama diyoruz ki eğer hutbe dinlerken uyukluyor ise, bu şekilde dişlerini misvaklayarak kendine gelip uykusu kaçıyor ise o kimsenin de misvağı kullanması bu anlamda nedir? Gereklidir. Yapması güzel bir şeydir. Yine faydelerden bir tanesi daha arkadaşlar. El-meşakkatu teclibu tesir. Dedik ki böyle bir kaide söylemiştik. Diğer konularda da hatırlarsanız. El-meşakkatu teclibu tesir. Meşakkat kolaylığı ne yapar? Kolaylığı çeker. Kolaylığı getirir. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine zor gelmesinden korktuğu için ne yapmış? Ümmetine misvak kullanmayı, her abdest esnasında misvak kullanmayı emretmemiştir. Yani bu hadis-i şeriften de bu kaideyi bir kez daha çıkartıyoruz, anlıyoruz. Diyoruz ki meşakkatler kolaylığı getirir. Eğer bir şeyde meşakkat var ise orada karşılığında kolaylık vardır. Hadis-i şerifte de biraz önce dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselam meşakkatten dolayı ümmetine misvak kullanmayı ne yapmış arkadaşlar? Emretmemiş. Yani meşakkat kolaylığı getirir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine zor gelen durumlarda bazı faziletli ibadetleri terk etmiştir. Aynı bu misvakta olduğu gibi. Bunlarla ilgili hatırladığınız bir şeyler var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faziletli olan bazı amelleri ümmetine zor geldiği için terk ediyor. Birincisi misvak dedik. İkincisi
yatsı namazını geç diye
Yani asıl olarak en faziletli vakti yatsı namazının ne zaman? Nısful leyl, gecenin yarısında. Ama ümmetine zor olmasın diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapmıyor? Ümmetine emretmiyor. Birincisi misvak dedik. İkincisi yatsı namazının gece nısful leyle ertelememesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetine zor geldiği için, meşakkat olduğu için. Üçüncü bu. Gece namazı yine aynı şekilde. Dördüncü olarak
öğle namazı var. Öğle namazının güneşi şey yapmasın.
Seyretmesi.
En faziletli vakti ilk vakti ama onu tehir
ediyor. Evet. Beşinci olarak yine Ramazan'la teravih ile ilgili.
Teravih namazı.
Teravih namazı. Evet, şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Üç gün çıkıyor ümmetine. Ne yapıyor? Cemaate yani cemaatle teravih namazı kıldırıyor. Daha sonradan onlara farz olmasından korktuğu için bunu bırakıyor. Ne yapıyor?
Tek başına.
Tek başına kendisi kılıyor. Sahabeler de kendileri kılıyorlar. Yani ümmeti üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı faziletli olan ibadetleri terk etmiş. Bunun sebebi ne? Ümmetine olan rahmeti, merhameti, onların üzerine şefkatli olması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bazı faziletli olan ibadetleri ümmetine zor geleceğinden dolayı terk etmiş olması.
Kabe'yi de mesela bir tarzın eski temellerine getirilmiyor ama insanlar anlamaz diyerekten daha yeni diyerekten bırakıyor.
Ama onun bu konuyla alakası var mı? Meşakkat, zorlukla alakalı.
Ya ümmetini şey yaptığı için
o fitne, o farklı var.
O sanki böyle fitneyle alakalı. İnsanlar bunu anlayamazlar. Hani geldi Kabe'yi yıkıyorlar. Fitne çıkartıyor. Ortalığı karıştırıyor. Anlamında daha çok söylenmiş bir söz.
Yani orucun umumen seferde orucun terk edilmesi.
Aynı şekilde seferde. Yani şeye baktığımız zaman örnekleri ne yapabiliyoruz? Çoğaltabiliyoruz. En son arkadaşlar yine aynı şekilde başka bir kaideyi de buradan çıkartıyoruz. Der'ul mefasidi mukaddemun ala celbul masalihi. Yani mefsedelerin def edilmesi maslahatların getirilmesine mukaddemdir. Yani burada mefsedelerin def edilmesi dedik. Eğer kişinin üstüne yani bu misvak kullanmak eğer farz olsaydı, değil mi? Misvak kullanmak farz olsaydı kişi bunu terk ettiği zaman ne yapacaktı? Günaha girecekti. Bunun def edilmesi için Allah Resulü Aleyhisselam ümmetine kolaylık olarak ne yaptı? Misvağı emretmedi. Misvağı emretmedi. Yani mefsedelerin def edilmesi, maslahatların getirilmesine mukaddemdir. Eğer def edilecek bir şey var ise, burada da maslahatlar var ise, önce bu mefsede ne yapılır? Def edilir. Yoksa maslahatların ona ne yapmayız? Tercih etmeyiz, onun önüne geçirmeyiz. Ve bu şekilde konuyla ilgili girişimizi yaptıktan sonra, ilk Ebu Hureyre radıyallahu anh misvakla ilgili hadis-i şerifini aldıktan sonra, bugünlük bununla yetiniyoruz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyke.